Ayrım 6. Kanın Sesi Kimsecik 3. Yaşar Kemal. Sayfa 68. Kasaba uzaktan gözüktü. Bütün evlerinin camlarına gün vurmuş, kasabayı bir periler şehrine döndürmüştü. Çocuk dünya baş döndürücü ışık oyunları içinde kaldı. Gözlerinin önünde çıplak yamaca yapışmış bir ışık karmaşasında, güneş içinde dönen, savrulan, çalkalanan, turuncu sarı ak kıvılcımlanan, akan bir periler, güneş vurmuş bir sırça, billur saraylar dünyası. Çocuk arabacıyı duymuyor, yüreği çarparak bu yıldır yıldır yanan sırça saraylar şehrinin büyüsüne kendisini kaptırmış gidiyordu. Kasabaya yaklaşmışlar, ışıklar sırça saraylar yitmiş gitmiş, Mustafa'nın dağ gözlerinin önünde denizler örneği çalkalanan, dalgalanan ışıklar. Bir arının kanadı gibi binbir renkte ipileyen. ''Sizin köye de mi geliyor o kara atlı?'' Arabacı uykusundan uyanırcasına, ''Yok'' dedi, ''bizim köye neden gelesiymiş?''
''Öteki köylere?''
''Sordum, soruşturdum, onlara da hiç gitmiyormuş.'' Mustafa sözü iyi dolaştırmış, tam soracağı yeri bulmuştu. Araba kasabanın çarşısına girmiş, parke taşlarının üstünden gürültüyle ilerlerken, ''Ben duydum ki o kara atlı her gün, gün Anavarza'nın üstüne inerken bu kasabaya geliyormuş.'' ''Yok'' dedi arabacı kesin bir sesle, ''yok, o atlı bu kasabaya hiç gelmedi, hiç de gelemeyecek. Bu kasabaya hiç yaklaşmadı, hiç de yaklaşamayacak.''
''Ben duydum ki.''
''Yalan, yalan, ben de duydum. O kara atlı bu kasabaya girer girmez dükkanların bütün kepenkleri gümbürtüyle iniyor, herkes evine kaçıyormuş. Jandarmalar, kaymakam bile. O atlı da kasabayı sokak sokak dolaşıp gidinceye kadar ortalıktan çıt çıkmıyormuş. O gidince de, yalan, yalan, bin kez yalan. O kasaba bizim kasaba değil, karıştırıyorlar. O kasaba aşağıdaki Kozan kasabası. O kara atlı Kozan'a da bundan 100 yıl önce gelmiş. Gelmiş de herkesi korkutmuş. Şimdi de aynı atlı sizin köye geliyormuş. Sen onu gördün mü?
Görmedim dedi Mustafa.
Görmediğin daha iyi olmuş. Görüp de ne yapacaksın o uğursuzu?
Bundan sonra sustular. Araba geldi, bir konağın önünde durdu. Burası dedi arabacı, geç kaldık. Bu akşam sana koç kurban edemezler. Yarın. Baksana konağa, baksana şu önündeki çardağa. Sana koç kurban etmeyecekler de bu konakta kime edecekler?
Mustafa arabadan elinde bohçası atladı. Sağlıcakla kal, sağ olasın.
Sen de sağ olasın Mustafa Bey.
Mustafa heyecanla atıldı. Adın ne senin arabacı?
Habip dedi arabacı gülümseyerek.
Habip atlarını usulca kırbaçladı. Arabanın çamparaları, atların zilleri öterek uzaklaştı. Mustafa konağın avlusunda bir an durdu. Sonra arabacının arkasından bağırdı. Habip dur! Araba durmadı. Mustafa arkasından koştu. Arabanın önüne geçti. Atın birinin dizginini tuttu. ''Habip dur!'' Araba durdu.
''Buyur Mustafa Bey.''
''Senin köyün uzakta. Bu gece yarısı ne olur ne olmaz. Sen de bu gece babamın dayısının evinde kal.''
''Olmaz.'' dedi Habip kesin bir sesle. ''Benim köyüm de uzakta değil. Şu karşı tepeyi aşınca.''
''Hadi ben diyordum ki, belki babamın dayısı Emir Ağa bu gece o koçu keser de sen de...''
''Sağ ol Mustafa Bey. Sana afiyet olsun.'' Geç oldu, beni evde bekliyorlar.
Sağlıcakla git dedi Mustafa üzgün bir sesle. Araba uzaklaşırken çocuk konağa döndü yürüdü. İki kat olan konağın balkonunda büyük bir gaz lambasının ışığında insanlar geniş bir halka olmuş, bağdaş kurmuş oturmuşlar, yemek yiyorlardı. Mustafa'nın burnuna güzel bir türlü yanmış tereyağı dökülmüş bir bulgur pilavı kokusu geldi. Çocuk alt kattaki geniş kemerli kapının önünde bir süre ikircikli bekledi. Kapı açıktı. Kapıdan içeri girmeye çabalıyor, bir türlü de ayağını kaldırıp ileriye bir adım atamıyordu. O öyle kendi kendisiyle cebelleşirken bir ayak sesiyle arkasına baktı, ince uzun bir kızı seçebildi. Kız ona çarpıncaya kadar karartısını fark etmedi, telaşlıydı. Çırpınca bir adım geriye sıçradı durdu.
''Ne o çocuk, sen kimsin? Ne duruyorsun kapının önünde?''
''Ben konuğum.'' dedi Mustafa utanmış kırık bir sesle.
''Nereden geliyorsun bu gece vakti?''
''Bizim köyden.''
''Adın ne senin?''
''Bana Mustafa derler. Bu konağın sahibinin adı Emir Ağa değil mi?''
''Emir Ağa.'' dedi kız.
''İşte bu Emir Ağa var ya, benim babamın dayısı olur.''
''Sen İsmail amcanın oğlu Mustafa değil misin?''
Bu soruya Mustafa çok sevindi, çözüldü, utangaçlığı geçti azıcık.
''Mustafa'yım.'' ''Gel kurban olduğum Mustafa'm, aslanım, amcamın yiğit oğlu, seni hangi yerler attı buraya?''
Anam dedi ki git kasabaya, orada babanın dayısı var, ben de geldim.
Nasıl gelebildin buraya, evi nasıl buldun?
Anam beni bir arabaya bindirdi. Arabacı da Emir Ağa'nın konağını biliyordu. O da beni aldı buraya getirdi.
Gel yukarıya kurban olduğum Mustafa'm. Amcamın biricik oğlu, bir tanem.
Kolundan tuttu, merdivenden kız önde, Mustafa arkada yukarıya çıktılar. Sofranın yöresine halkalanmış adamların yanına geldiler.
Amca, baksana şu delikanlıya, baksana kime benziyor.
Büyük yüzlü, ak, geniş sakallı, boynu kırışık içindeki adam, elindeki tahta kaşığı pilav sinisinin kıyısına bırakıp başını kaldırdı. Kara gözleri de çok büyük, gözlerinin yanları da kırışık içindeydi, çocuğa baktı.
Bu Mustafa, İsmail yeğenimin biricik oğlu.
Emir Ağa'nın yüzünden belli belirsiz bir kederin bulutu geldi geçti. Konuşmadı, başını önüne eğdi. Kız halkadan bir açıklık buldu.
''Şuraya otur Mustafa'' dedi. ''Ben sana şimdi bir kaşık getiririm.''
Çocuğu sofraya iki yaşlı adamın arasına oturttu gitti. Gitmesiyle de elinden nakışlı bir tahta kaşıkla dönmesi bir oldu. Kaşığı çocuğun eline tutuşturdu.
''Ya kurban oldum. Amcamın biriciği. Kim bilir ne kadar uzaklardan geldin.''
Kızın taşkın bir sevinçle karşılaması onu rahatlattı. Elinde kaşık Mustafa sofradakileri bir anda saydı, 11 kişiydiler. Biliyordu zengin kişilerin sofraları her zaman böyle kalabalık olur. Babasının sağlığında onların sofraları da her zaman bu kadar kalabalık olurdu. Elinde kaşık öyle kala kalmış adamların teker teker yüzlerine bakıyordu. Adamlar da ona bakınca elleri titredi. Önündeki tandır ekmeğinden bir parça kopardı ağzına attı. Kaşığını sininin ortasına yığılmış yağdan ışıl ışıl olan bulgur pilavına daldırdı. Hemencecik de ağzına götürdü. Üst üste birkaç kaşık pilav ağzına attıktan sonra adamların ellerine bakmayı akıl etti. Adamlar önce büyük, derin bir bakır kaptan kaşıklarıyla türlü alıyor, o türlüyü önce pilavın üstüne koyuyor, sonra da türlülerini pilavla birlikte yeniden kaşıklarını alıyor, ağızlarına götürüyor, ağır ağır çiğniyorlardı. Mustafa da artık onlar gibi yapıyor, kaşığı onların kaşıklarından daha ağır deviniyor, çenesi de onların çenelerinden daha ağır işliyordu. Emir Ağa çok zayıf, uzun boylu birisiydi. Yemek yerken gözlerini önündeki ekmekten ve kaşığından ayırmıyordu. Sofrada konuşulmaz geleneğine göre yemek bitinceye kadar konuşmadılar. Herkes elindeki kaşığı sinenin kıyısına dayadıktan sonra kızlar geldiler. Önce boşalmış sineyi, derin türlü kabını, kaşıkları, arkasından kilim sofrayı topladılar, aldılar götürdüler. Çok sıcak vardı ve güneyden esen garbi yeli kesilmişti. Kahveler, sigaralar içildi. Konuklar dağlardaki eşkıyalar, Ankara'daki paşalar üstüne konuştular. Hiç kimse ne Salman'dan ne de Kara Atlı'dan söz açtı. Mustafa bir köşeye büzülmüş, kendini bütünüyle konuşmalara vermiş, konuşanların en küçük bir kıpırtısını bile kaçırmadan dinliyordu. Konuklar yatsı namazından sonra da konuşmalarını sürdürdüler. Mustafa günün ilk ışıkları üstüne düşerken uyandı. Gözlerini yumruklarıyla uğuştururken nerede olduğunu anlamaya çalıştı. Karşıdaki yaşlı, gövdesi, dalları eğri büğrü, kabukları çatlamış nar ağacını, köydeki nar ağacına benzetirken kendine geldi. Orada yemek yediği yerde duvarın dibinde, kuru tahtaların üstünde, yorgunluktan uyuyakalmış, bir kimse de gelip onu bir yatağa götürüp yatırmamıştı. Dünkü arabacıyla çangal boynuzu kırmızı, yeşil kordonalı bir koçla atlas kaplı bir de kuş tüyü yatak geçti gözlerinin önünden. Neredeyse çatlayacaktı, ayağı fırladı, işini görecek bir yer bulmalıydı. İkişer üçer atlayarak merdiveni çabucak aşağı indi. Nar ağaçları solda bir çit oluşturmuştu, çite koştu. Ağaçların arasından bahçeye geçti. Şalvarının bağını çabuk çabuk çözdü, ilerideki çukura indi. Az daha yetişmese kaçıracaktı. O anda da çatladı. Çatlayınca rahatladı. Yandan yönden yumuşak kuru otları yoldu silindi. Eve vardığında dün akşamki yerde gene sofra kurulmuş, konuklar halka olmuş oturmuşlardı. Her birisinin önünde uzun kalaylı taslardaki çorba tütüyor, kaşıklar işliyordu. Mustafa merdivenin başında dikildi kaldı. Ne ileriye gidebiliyor ne de geriye dönebiliyordu. Sıkılmaya, terlemeye başlamıştı ki dün akşamki kız yetişti.
''Mustafa'm, canım, amcam oğlu, ne durmuş bakıyorsun orada, sofraya gelsene.''
Elinden tuttu sofraya götürdü. İki adamın arasına oturttu. Hemencecik de bir tas çorbayla bir kaşığı getirdi önüne koydu. Mustafa kararmış tahta kaşığı eline aldı. Konuklar kaşığı her ağızlarına götürüşlerinde höpürdeterek, sesli sesli sümürerek içiyorlardı. Tıpkı Ali Çavuş'un kahve içişi.
Mustafa da onlar gibi höpürdeterek, sümürerek içti. İçerken öylesine bir gürültü çıkardı ki herkes durup ona baktı. Emir Ağa sofraya oturdu oturalı, ondan gözlerini ayırmamış, bir kaşığını ağzına götürüyor, bir duruyor ona bakıyordu. Çorba bitti, sofra kalktı, konuklar gene bir sohbete daldı. Mustafa dünkü yerine, duvarın dibine, bohçasının yanına geçti oturdu. Birden giyitlerini değiştirmediği aklına düştü, bohçayı kucağına çekti. Şimdi şu anda hiçbir yere gidemezdi. Emir Ağa'nın gözleri onun üstündeydi. Her devinimini izliyor, gözlerini hiç üstünden indirmiyordu. Adamlardan birkaçı kalkınca Mustafa fırsat budur deyip ayağa kalktı. Adamların bacakları arasından merdivenlere kaydı. Narların arasından geçti, bahçeye çıktı. Bahçedeki nar ağaçları çok büyüktü. Dalları öteki nar ağaçlarına kadar uzamış, dallar birbirine girmişti. Dalların arasından toprağa ancak benek benek ışık düşebiliyordu. Narlar tepeden tırnağa çiçeğe durmuş, ağır çiçekleri dallar götüremiyordu. Bu nar bahçesinden nar bahçeleri birbirlerine ulanaraktan doğudaki tepenin yamaçlarını aşıyor, kuzeydeki kuru dereyi aşıp gidiyor, batıda çaya ulaşıyor, güneydeki evleri aralarına alarak kasabanın ortasındaki caminin avlu duvarının dibine kadar varıyor, uğultular geliyordu. Mustafa sık ağaçların arasına kaydı, sağına soluna bakındı. Burada onu kimsecikler göremezdi. Göz açıp kapayıncaya kadar soyundu. Ayağındaki ayakkabıları öteki bahçenin duvarının üstünden uzaklara fırlattı. Donunu, gömleğini, şalvarını da ceplerini boşaltarak karşı bahçeye attı. Bohçayı açtı, önce donu giydi. Arkasından atleti çıkardı. İlk olarak atlet giyiyordu. Anası ona kasabadan getirtmişti. Atleti yalnız şehirli büyük adamlar giyerlermiş. Atleti, pantolonu, gömleği giydi, pantolonunu ustaca düğmeledi. Ustalığı hoşuna gitti, ayakkabı çok güzeldi, ayaklarına da iyi uyuyordu. Ceketi ütülü, güzeldi, kasketi de denizci kasketiydi. Kırmızı kordelası arkadan sarkıyor, tepesinde de kırmızı pomponu göz kamaştırıyordu. Şimdi bir kocaman ayna olsa da Mustafa kendisine baksaydı ne güzel olurdu. Mustafa içine büzüldü. Büyük bahçenin içinden oradan oraya gidiyor, dolaşıyor, ağaçların altına bakıyor, teker teker ağaçları dolaşıyor, şahin gözleri yöreyi, sararmış otların aralarını tarıyor, aradığını bir türlü bulamıyordu. Ağaçların dallarından, çiçeklerden, sararmış otlardan buğular kalkıyor, güneş bir kavak boyu kalkmış gelmiş, tepenin üstünde durmuş, buğru dağa sürüyor, kalkan buğunun altından da bir şey çıkmıyordu. Mustafa ayaklarının ucuna basa basa bütün bahçeyi dolaştı. Ağaçların aralarında hatmiler, gelincikler, sütleyenler açmıştı. Eşek arıları, sarıcalar, hiç görmediği başka arılar nar çiçeklerinin üstünde uğulduyorlardı. Bu bahçeden gün doğudaki bahçeye atladı. O oraya atlar atlamaz da iki sapsarı büyük kuş bir incir ağacının dalından kalktı. Öteki incir ağacının dalına kondu. Mustafa her şeyi unuttu. Gözlerini bu iki sarıdan alamadı. Hiçbir yerde böyle bir sarı görmemişti. Kuşlar uçup gidinceye kadar orada çakıldı kaldı. Uçan kuşlar sarılarını savurarak sapsarı çizgiler çizerek karşı tepeyi açtılar. Bir dalın üstünde bir kelebek kanatlarını açıp açıp kapatıyordu. Kelebeğin kanatlarının üstü benekli, kara, altı som kırmızıydı. Öylesine bir kırmızıydı ki çocuk ona da büyülendi kaldı. Kelebek bir adım ötesinde bir otun üstünde sallanıyordu. Dayanamadı, dokunmak istedi. Kelebek yerinden kalktı, zikzaklar çizerek ta göğün ucunda gözden yetti. Narların allı şehrin üstünü tüten bir buğu gibi almıştı. Çocuk her nar ağacının altına baka baka bahçeleri dolaşıyor, nar ağaçlarının yarılmış kabuklarının arasından yukarılara çıkan karınca katarlarına şaşıyordu. Ağaçların tepelerinde ne arıyorlar diye. Çocuk öğlene kadar hiçbir ağacın altını gözden kaçırmadan yamaca kadar gitti. Güneş çok kızdırmış, ortalık yanıyordu. Karnı da bir iyice acıkmış, zil çalıyordu. Bahçelerin içinde koskocaman olmuş incir ağaçları vardı. Kara ve ak incir ağaçları. Ağaçların üstündeki incirler sapsarı kesilmişler, her birisi de yumruk kadar. Arkalarından da bal damlıyor. Keşke giyitlerimi değiştirmeseydim diye düşündü. Bir süre sonra da böyle düşündüğünü unuttu, ağaca tırmandı. Sapsarı kesilmiş koskocaman üç olgun zincir dalın ucundaydı. Mustafa deneyleriyle bilirdi ki incir ağaçları gevrek olur. Hele dal uçları en küçük ağırlıkta yallah aşağı. İncirlerden vazgeçmedi. Ağır ağır yukarıdaki büyük dalı tutarak, ağırlığının yarısını yukarıdaki dala vererek dalın ucuna kadar geldi. Bir eliyle yaprağın ucundan tuttu, incirler burnunun ucuna kadar geldi. Az daha çekebilseydi dalı incirin biri ağzının içindeydi. Yaprağı bırakmak zorunda kaldı. Dal hızla aşağı indi. Dal inerken olgunlaşmış incirler de koptu, toprağa düştü. Mustafa artık yolunu bulmuştu. Ağacın gövdesine yanaştı, üstünde olgun incir olan dalları sallayarak incirleri yere düşürmeye başladı. Aşağıya yeterince incir düştüğünü anlayınca ağaçtan indi. Yerdeki incirleri topladı, ağacın köküne yığdı. Yanına oturup kabuklarını usul usul soyarak, incirlerin tadına vararak karnını şişirdi. Şimdiye kadar hiç bu kadar tatlı incir yememişti. Ah, anam yakında olsaydı da diye düşünürken anasını kafasından sildi. Oradan bahçeden bahçeye geçerek çayın kıyısına vardı. Çayın kıyısındaki bahçe görülmedik güzellikteydi. Her yanda güller açmıştı. Güllerden sonra narlar, narlardan sonra mor çiçeğe durmuş yarpuz, suyun kıyısından uzaktaki ulu çınarlara kadar çakıl taşlarının yanı sıra uzanıyordu. Gün kavuşuncaya kadar bahçeden bahçeye geçti. Çok kanatlarının altı kırmızı kelebek, çok sarı azma, çok deldellice, çok çok arı gördü. Bir kara incire çıktı, incirler olgundu, silkeledi. Kara incirler de çok tatlıydı ya, azıcık ekşimsi oluyordu. Bu daha çok hoşuna gitti. Garbi yeri çıktı, ortalık serinledi. Uyuklayan arılar, kelebekler, kuşlar ortalığı aldı, bahçeler uğuldadı, nar çiçekleri dalgalandı. Al dalgalar tepelerin yamaçlarına, evlerin camlarına vurdu. Çarşının lüks lambaları yanarken çocuk iki adamı uzaktan izleyerek kasabanın ortasındaki alana indi. Bir yerlerden çok iyi anımsadığı bir kokuyla koktu ortalık. Bir kebapçı dükkanı açıktı. Birkaç adam şarap içiyordu. Oraya girdi. Kebapçı ona saygıyla yer gösterdi. Şarapçılar da ona saygıyla gülümsediler, eğilip selam verdiler. Mustafa aynı saygıyla karşılık verdi. Ağır başlı. Adana. Baş üstüne. Kebapçı iki şişi közün üstüne sürdü. Yelle diye de bağırdı. Yelle. Şişleri çevirdi. Çabuk çabuk soğan, maydanoz, turp kıydı, sumakladı. Dükkanı ince bir sumak kokusu aldı. Kebapçı büyüyecek bir kalaylı sahanda öbür yeşilliklerle, dereyle, tereotuyla, yeşil biberle sahanı getirdi, Mustafa'nın önüne koydu. Ayran mı, şalgam suyu mu? Şalgam suyu dedi Mustafa. Ortalığı közde yanan yağın kokusu sardı. Yella! Kebapçı pişmiş şişleri ince pidelerin arasında kuruttu, közlerin üstüne yeniden götürdü. Bu işlemi birkaç kez daha yaptı. Pideler iyice yağlandılar. Afiyet olsun beyim. Sağ ol dedi Mustafa. Ağır ağır usulünce kebabını yiyen Mustafa yemek yediği sürece bir kez olsun başını kaldırıp da yöreye bakmadı. Kebabını bitirince de kalktı, musluğa gitti. Arkasından gelen kebapçı ibrikle eline su döktü. Çocuk ellerini ağzını bir iyice köpürte köpürte yudu, gitti masasına oturdu. Hesap dedi. Kebapçı hesabı söyledi. Mustafa Antep'ten babasına gönderilmiş işlemeli ipek kesenin büzgüsünü açtı, içinden biraz bozuk parayı aldı, saydı, masanın üstüne koydu. Bahşiş de bırakmayı unutmadı. Ayağa kalktı, şapkasını düzeltti, şarapçılara afiyet olsun dedi. Ağırbaşlı saygılıydı, kebapçı onu kapıya kadar uğurladı. Gene bekleriz beyim. Eve geldiğinde ay gelmiş orta yeri dolanmıştı, konağın kapısı açıktı, tıkırdatmadan yukarı çıktı. Dünkü uyuduğu yere vardı, büzüldü. Yanına yönüne bakındı. Ay ışığında bir karartı gördü, balkonun parmaklığının dibinde. Yanına varıp elledi, bu bir hasırdı. Hasırı getirdi, dünkü uyuduğu yere serdi, üstüne oturup büzüldü. Çok yorulmuştu. Başı hemen sağ omuzunun üstüne düştü. Başı düşer düşmez de bedeni sağ yana yattı, omuzu hasıra geldi. Sabahleyin erken kalkıp kimse uyanmadan kırmayı kurmuştu. Üstüne güneş gelinceye kadar uyanamadı. Başucunda durmuş onu uyandırmaya çalışan kızın sesini duyunca doğruldu. Dudakları sündü, sırtını duvara dayadı, oturdu. Gözlerini ovuştururken birden ayağa fırladı. Ayakkabıları ayağındaydı. Merdivene doğru koşarken uzun kız onu bileğinden kavradı. ''Dur Mustafa, nereye gidiyorsun? Daha sabah çorbanı içmeden. Selber anan seni bekliyor. Seni bir an önce görmeye can atıyor. Dur, su dökeyim de yüzünü yu.'' Çocuğun bileğini bıraktı. Köşedeki ibriği, leğeni, havluyu aldı getirdi, önüne koydu.
Mustafa çömeldi. Kız su döktü. O sabunu köpürterek elini yüzünü bir iyice yudu, kendisine geldi.
Gel, Selver ana seni bekliyor.
Önüne düştü, köşedeki odaya götürdü. Selver ana namaz kılıyor, yandaki sofranın üstünde de iki kalaylı tastaki çorba tütüyordu. Uzun kız aldı onu götürdü, sofranın önüne oturttu. Çocuk sofraya oturmadan önce ayakkabılarını çıkardı, yana koydu, bağdaş kurdu.
Giyitlerinde, ayakkabında, şapkanda ne kadar güzel Mustafa. Çorbanı içsene, kurban olduğum.
Mustafa kaşığa uzanmadı. Selver ananın namazını bitirmesini bekliyordu. Selver ana ona çok uzun, sarı saçlı, sivri çeneli, büyük mavi gözlü, ipek gibi yumuşacık gözüken güzel bir kadındı. Güzelliği buralarda dillere destandı. Mustafa onu babasının cenazesinde ağıt yakarken görmüştü. Ağıdını Kürtçe söylüyordu ya, köylü kadınlar onun Kürtçe söylediği ağıtlarını neredeyse öğrenmişlerdi. Kırık dökük daha söyleyip duruyorlardı. Selver ana namazın sonuna gelmiş olacak ki önce sağa ardından da sola selam verdi. Öyle diz çökmüş, tesbihini çekerek dudakları kıpır kıpır duasını hemencecik topladı, ayağa çabucak kalktı, Mustafa'ya yürüdü. Mustafa çoktan ayağa kalkmıştı, elini aldı öptü. Kadın da onun iki yanağından eğildi öptü. Eliyle Mustafa'ya otur işareti yaptı, kendi de oturdu. Bakır taslardaki yanmış tereyağı, sarımsak, nane kokan tarhana daha tütüyordu.
Buyur Mustafa.
İleride durmuş bekleyen kıza seslendi. Meryem, bir tas çorba al da gelsen de otur.
Ben çorbamı içtim ana.
Öyleyse gel otur yanımıza. Uzun kız geldi Mustafa'nın yanına oturdu. Mustafa çorbadan çok hoşlanmıştı. Bu çorbadaki nanenin kokusunu da biliyordu. Bu çorbayı da çok içmişti ya, bu nanenin kokusu başkaydı. Çorbalarını bitirinceye kadar konuşmadılar. Meryem Mustafa'ya bir tas çorba getirmek istedi. Doymuştu, istemedi. Selver ana onu elinden tutup kaldırdı. Yandaki odaya geçtiler. Yan yana kilimli sedire oturdular. Selver ana gülümseyerek güzel mavi yumuşacık gözlerini onun üstüne dikmişti, sordu.
Evde ne var ne yok Mustafa? Anan nasıl? Hasan ağa, ötekiler?
Herkes iyi dedi Mustafa. Anamın da çok selamı var. Kurnaz çocuk Selver ana ile evin öteki kişileriyle karşılaşınca ne söyleyeceğini çoktan kurmuştu.
İyiler mi? Halleri vakleri nasıl?
İyiler ya, eskisi gibi paramız kalmadı. Anam öyle diyor. Bir de evimize kim gelirse gelsin, isterse eli Zülfikarlı Ali olsun, ona bir metelik para vermiyor. Parası olsa verirdi.
Demek böyle Mustafa ama, içini derinden çekti.
Demek böyle ha. Demek sahibi gidince mal mülk de arkasından gidiyor.
Ne yapalım, canın sağ olsun Mustafa'm.
Senin baban Ağrı Dağı Kartalı Toros Kaplanı'ydı.
Ne yapalım, kader Mustafa'm.
Kader diye boynunu büktü Mustafa. Selver ana bir şey daha sormak istiyor. Mustafa da o soracağı şeyi biliyor, bekliyordu. Selver ana ise susuyordu. Bir ara gözlerini çocuğun gözlerinin içine dikti. Onun gözlerinde bir şeyler arandı durdu. Sonunda dayanamadı. Yüzü sapsarı kesilip dudakları titreyerek,
''O kafir, o dinsiz yakalandı mı, ölü mü, sağ mı? Sağsa neredeymiş, köye iniyor muymuş?''
Sağ diye bağırırcasına konuştu Mustafa. Daha da eşkıya olmuş. Herkesi de eline geçen çocukları da öldürüyormuş. Çabuk çabuk söylüyordu, soluk soluğa. Sözünün hepsini bir anda bitirmek istiyordu. Gözlerini de önündeki kilime dikmiş kaldırmıyor, kilimin nakışlarına bağırıyordu. Öldürüyor, öldürüyor çocukları, kellelerini kesiyor. O kesik kelleleri de bizim köye gönderiyor. Sen biliyor musun, bizim köyde yarısı yanmış, yarısı yeşil bir ağaç var. O ağaca kimsecikler dokunamaz. İşte o çocukların kellelerini o ağaca asıyor çoban Cemşit. Bir ağaçtan da bir tek kelleyi bile kim indirirse Salman onu öldürüyor. Salman durmadan çocuk öldürüyor dağda. Dağdaki çocukları bitirince...
Çok ileri gittiğini anladı Mustafa. Kızdığı çocukları öldürünce, bir de babalarını öldürdüğü çocukları öldürünce bizim köye gelecekmiş Salman. Bizim köyde de...
Gene ileri gitmişti, sustu.
Anam dedi ki bana, Mustafa dedi, senin burada işin kalmadı. Sen dedi Selver anana git. Bu adam köye gelip dönünce istersen de köye gelirsin. Anam dedi ki Selver anam sana benden iyi bakar.
Burası da senin evin. Babanın bize yaptığı iyiliği biz kıyamete kadar ödeşemeyiz. Onun bize yaptığı iyiliği nasıl unuturuz? Böyle bir konakta oturuyorsak topraklarımız var. Bir elimiz yağda, bir elimiz baldaysa hep senin babanın iyiliği yüzünden. Ben sana anandan da herkeslerden de iyi bakarım. Baban gibi var mıydı?
Sustu.
Güzel mavi gözleri yaş içinde kalmış, başını da önüne eğmişti. Bir şeyler söylemek isteyip de söyleyemediğinde hep dudakları titrerdi Selver Ana'nın. Mustafa kısa bir sürede de olsa onun bu durumunu sezmiş, bekliyordu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 80.